Sefanya 1. bölüm 5. ayette ise damlardan gök cisimlerine tapınanları hem benim adıma hem de Molek putu adına ant içip tapınanları burada yok edeceğim der. Damlardan gök cisimlerine tapılanları diyor. Sefanya şimdi o diyarda çok yaygın bir hal alan ikinci bir putperestlik biçiminden söz etmektedir. Bu da ince ve kurnazca ve oldukça tehlikeli bir şeydi. Evlerinin üzerleri düzdü. Akşamları aile burada toplanırdı. Hatta Tanrı kimse düşmesin diye çatının etrafına bir parmaklık konulmasını kendilerine yasa olarak buyurmuştu. Sefanya evin çatısının da bir tapınma yeri haline geldiğini söyler. Ve putperestliğin evlere nasıl yerleştiğini de buradan görebiliriz. Bunun anlamı neredeyse her evde putperestlik yapılan küçük bir putperest tapınağının var olduğuydu. Putperestlik gerçekten evlere girmişti. Gök cisimlerine tapınanları diyor. Güneş, ay ve yıldızlar. Yaratıcıdan çok yaratığa tapınma biçimiydi bu. Yaratıcıya tapınmak yerine yapılan bu şeylere tapınıyorlardı. Bu kendilerine mal ettikleri ikinci putperestlik biçimiydi. Putperestliğin en kötü, en sofistike ve en kurnaz biçimi bundan sonra söylenendir. Hem benim adıma hem de Molek putu adına ant içip tapınanlar diyor. Molek, Ammonların tanrısıydı. Molek'e tapınırken çocuklarını kurban ediyorlardı. Burada kurnazlık aynı zamanda diri ve gerçek tanrıya tapındıklarını söylemeleriydi. Tapınağa gidiyorlardı. Rabbi tanıdıklarını ve tanrıya inandıklarını söylüyorlardı ama aynı zamanda Molek'e tapınıyorlardı. İkisini birden gerçekleştiriyorlardı. Günümüzde de aynı kurnazca şey gerçekleşir. Bir sürü sözde kilise var ki Batı dünyasında aklınızı hayalinizi ne kadar zorlasanız onlara asla Hristiyan kilisesi diyemezsiniz. Gerçek kilise bir kişinin etrafında kurulmuştur ve bu kişi de İsa Mesih'tir. İlk inananlar topluluğu ona tapınıp hayranlık duymak için, onu tanımak, onun etrafında paydaşlık etmek için bir araya geliyordu. Yaptıkları her şey İsa Mesih'e işaret etmekteydi. Ama günümüzde Mesih'in adının bile geçmediği Batı kiliselerini görüyoruz. Eğer ondan söz ediliyorsa küçümsenen bir şekilde söz ediliyor. Yani Tanrı özünde oluşu çoğu zaman inkar ediliyor. Onun ezeli ve sonsuz olduğunu inkar edenler var. Ona tapınmayanlar, sadece ağızlarıyla ondan bahsedenler var. İsa'nın öğrencilerinden ve onun ne kadar harika bir insan olduğundan bahsediyorlar. Onun bir süperstar olduğunu bile söylüyorlar. Ama kutsal kitapta biz Hristiyanlar için verilmiş her şeyi inkar edenler var. Günümüz Hristiyanlığı konusunda oldukça dikkatli olmalı ve söylenenleri yüreğimize tartmalıyız. O zamanlarda Yahuda diyarında yayılmakta olan kurnaz putperestlik de böyleydi. İnsanlar hala ayinleri yerine getiriyorlardı. Hala Sep gününde tapınağa gidiyorlardı. Başka zamanlarda tapınağa gidip gitmediklerini bilmiyorum ama Sep günü oradaydılar. Ama aslında Molek'e de tapınıyorlardı. Molek benliğin tanrısıdır. Benliksel bir tapınma ve yine büyük bir ahlaksızlığa geri dönüş vardı. Aynı şekilde günümüzde de kiliseye giden bazı insanlar var ki bu kişiler Hristiyan değil kilisecidir. Hristiyan inancının büyük gerçeklerini bilmezler. Cinsel ahlaksızlıkta bulunan ya da Tanrı sözüne aykırı şeyler yapanlar da bu kişiler arasında bulunabilir. O zamanki Yahuda'nın bir resmi bunu oluşturur ve şimdi yaşadığımız zamanın ince kurnazlığı da budur. Birçok insan eğer bir binanın üzerinde bir çan kulesi varsa ve o çan kulesinde de bir çan varsa içeride bir ork, düğünler için sıralarının arasından geçirebilecek bir yol, önde bir kürsü, bir kora yeri varsa bütün bunların o binayı kilise yaptığını düşünüyor. Dostum, orası güzel görünse de ruhsal anlamda güzel bir yer olmayabilir. Şehirdeki herhangi bir yerden daha da kötü olabilir. Bu kadar aldatıcı bir yönü bulunabilir. Yahuda ulusunun gerilemesine neden olan şey diri ve gerçek Tanrı'ya tapıyormuş gibi yapıp kendilerini bu tür bir putperestliğe teslim etmeleriydi. Sefanya 1. bölüm 6. ayette yolumdan dönenleri, bana yönelmeyenleri, kılavuzluğumu istemeyenleri buradan yok edeceğim der. Halk Tanrı'ya tamamen sırtını çevirmişti. Burada Rab'be sırtını dönenler ve hiçbir zaman kurtulmamış olanlar olmak üzere iki sınıf insandan söz edilmektedir. Sefanya 1. bölüm 7. ayette susun egemen Rabbin önünde. Çünkü onun günü yaklaştı. Rab bir kurban hazırladı, konuklarını çağırdı der. Aslında susun Rab Yahve'nin önündedir. Burada ima edilen şey susun ve konuşmayındır. Protesto etmeyin. Diri Tanrı'nın huzurundasınız diye uyarılmaktadır insanlar. Günümüzde Tanrı'ya karşı büyük bir saygısızlık var. İsa'nın bir tür arkadaş olduğu, Tanrı'nın yukarıdaki adam olduğu düşüncesi ve ondan söz ederken çok küstah olabileceğimiz düşüncesi yanlıştır. Size şunu söylemeliyim ki, Tanrımız kutsal bir tanrıdır. Eğer sizler ve ben ona 1 milyar mil kadar yaklaşsak, onun kim olduğundan ötürü onun önünde yüzüstü yere kapanırdık. O yüce Tanrı evrenin yaratıcısıdır ve bizler sadece küçük yaratıklarız. Rabbin huzurunda susun diyor. Neden? Çünkü onun günü yaklaştı. Bu ayet bu kitapta geçen ilk Rabbin günü düşüncesini içermektedir. Rabbin günü öncelikle bir yargı zamanı olarak sunulur. Eğer Tanrı'nın programı hakkında daha fazla ileri gitmek istiyorsanız bunun büyük sıkıntı dönemi olduğu söylenebilir. O zaman başlayacaktır. Günümüzde bizler Mesih'in gününde, lütuf yılında yaşıyoruz. Rabbin günü inanlar topluluğu yeryüzünden ayrıldığında başlayacaktır. O zaman Tanrı yargısını gerçekleştirmeye başlar. O gün hala gelecektedir. Ancak Rabbin gününe benzetilen birçok gün olmuştur. Kral Nebukadnezar sonunda gelip Yeruşalim'i yok ettiğinde, onu yakıp yıktığında o toprakları çırılçıplak bırakmıştı. Bugün İsrail'e giderseniz çok az ağaç olduğunu göreceksiniz. İsrail'in milyonlarca ağaç diktiğini biliyorum ama nereye baksanız çıplak tepeler görürsünüz. Bir zamanlar o tepeler hep ağaçlar ve bağlarla kaplıydı. Orası süt ve bal akan yerdi. Ama şimdi artık öyle değil. Düşmanın yaptıklarının kanıtları hala orada. Nebukadnezar'ın önderliğinde gelen Babilleri, Medler ve Persler, daha sonra da Büyük İskender ve son olarak da Romalılar izledi. O ülkeye bir sürü düşman girdi. Bunun sonucu olarak çok az ağaç kaldı ve toprak günümüzde neredeyse tamamen çıplaktır. Tanrı bunu yapacağını çok açık bir şekilde bildirmişti ve bunu yaptı. Kanıtları günümüzde bile bizimledir. O yargı o insanlar için Rabbin günüydü. Ama bu peygamberlikleri tamamen tatmin etmez. Sefenya Rabbin gününün hala gelecekte olduğunu ve Mesih gelip krallığını yeryüzünde kurduğunda gerçekleşeceğini çok açık bir şekilde bildirmektedir. Sefenya neredeyse iğneleyici bir alaycılıkla Rab bir kurban hazırladı. Konuklarını çağırdı der. Bu arada şunu da söylemek istiyorum ki konuklar kurban olacaktır ve kurban bu ulusun üzerine gelmekte olan yargıdır. Sefenya 1. bölüm 8. ayette o kurban günü diyor Rab. Önderleri, kral oğullarını, yabancıların geleneklerine uyanları cezalandıracağım. Buradaki düşünce yöneticilerin Rab'be sırtını çevirmiş olmasıdır. Bütün yapmanız gereken Sitkiya'nın egemenlik ettiği zamanı hatırlamaktır. Kralların sonuncusuydu ve kendi çocuklarının gözleri önünde öldürüldüğünü görmüştü. 2. Krallar 24. bölüm ve 25. bölüm bunu kaydeder. Bu kesinlikle sert bir yargıydı ama Tanrı'dan uyarı almışlardı. O insanlar için Rabbin günü gibiydi bu. Sefenya 1. bölüm 9. ayet. İlahların tapınaklarını zorbalık ve hileyle dolduran putperestleri o gün cezalandıracağım der. Doktor Charles Feinberg şöyle yazar. Burada sözü edilen şey zenginlerin hizmetkarlarının evlerinden koşup efendilerini zengin etmek için başka insanların evlerini yağmalamalarıdır. Fakirlerin toprakları ve evlerini alanlar vardı. O zamanlarda olan şey büyük, orta sınıfın yok olmuş, ya aşırı zengin ya da aşırı fakir sınıfın oluşmasıydı. Günümüzde her ülkede de aynı şey olmaktadır. Tanrı bu insanlara kendilerini bundan ötürü yargılayacağını söyler. Sefenya 1. bölüm 10. ayette diyorum ki, o gün kentin balık kapısından çığlıklar, ikinci mahalleden feryatlar ve tepelerden büyük çatırtılar yükselecek. İşte böyle diyor Rab. O gün şöyle olacak diye açıklıyor. Bu açıkça Rabbin gününden söz etmektedir. Kentin balık kapısından çığlıklar yükselecek. Balık kapısı günümüzde Şam kapısı olarak bilinen yerdir. Celile Denizi ve Ürdün nehrinden çıkan balıkları şehre soktukları kapıydı burası. Yeruşalim kentinin kuzey tarafındadır. İkinci mahalleden feryatlar ve tepelerden büyük çatırtılar yükselecek diyor. Şam kapısı günümüzde oldukça alçaktır ve eğer Yeruşalim şehrini birazcık biliyorsanız şehrin tepelerle çevrili olduğunu da bilirsiniz. Sefenya ne tarafa gitmek isterseniz isteyin, yargı üzerinize geldiğinde insanların feryatlarının olacağını söyler. Sefenya 1. bölüm 11. ayette ise kentin aşağı mahallesinde oturanlar feryat edin, bütün tüccarlarınız yok olacak. Gümüş ticareti yapanların hepsi mahvolacak der. Kentin aşağı mahallesi olarak çevrilen Makteş harç anlamına gelir. Yeruşalim kentinin kurulan pazar yerinin alçak olduğu düşünülmektedir. Belki de peynir yapıcılarının vadisiydi ve o vadi günümüzde ağlama duvarının olduğu yerde tapınağa paraleldeki burası onun için iyi bir yerdir. Kentin aşağı mahallesinde oturanlar feryat edin, bütün tüccarlarınız yok olacak. Gümüş ticareti yapanların hepsi mahvolacak der. Sefenya 1. bölüm 12. ayette o gün kandille arayacağım Yeruşalim'in her yanını. İçlerinden Rab bir şey yapmaz, ne iyilik eder ne kötülük diyen, o rahatına düşkün aymazları cezalandıracağım der. O gün kandille arayacağım Yeruşalim'in her yanını diyor. Yani eline bir el feneri alıp karanlıkta saklanan birini aramaya gitmek gibidir bu resim. Tanrı Yeruşalim'i aynen böyle aramaya niyetliyim der. Bütün o kötülük ve günahları gün ışığına çıkartacağım demektedir. Tortulu, dibe çökmüş şarap gibi olan o aymazları cezalandıracağım. Bu dilimizde rahatına düşkün anlamına gelen bir deyimdir. Bu insanlar rahat içinde yaşıyorlardı. Zengin bir toplumda yaşamakta ve rahat bir hayat sürmekteydiler. Birçok ülkede birçok insanın yargılanacağımıza inanmadıkları gibi onlar da yargılanacağımıza inanmıyorlardı. İçlerinden Rab bir şey yapmaz, ne iyilik eder ne kötülük diyenler diyor. Rab hiçbir şey yapmıyor. Tanrı bu konuda hiçbir şey yapmayacak diyorlardı. Habakuk'un sorusu bu kötülükler hakkında neden hiçbir şey yapmıyorsun ya Rab'tı. Tanrı ona bir şey yapıyorum dedi. Ve Habakuk'a bir görüm verildiğinde ve Tanrı'nın gerçekten ne yapmakta olduğunu gördüğünde halkına merhamet göstermesi için Tanrı'ya yakarmıştı. Günümüzde birçok insan Tanrı'yı umursamayacağım, iyilik de yapmıyor, kötülük de diye düşünebilir. Tanrı konusunda tamamen yansızlar. Tabii ki bu tür bir düşünce tarzı Tanrı'nın ölü olduğu gibi iğrenç bir teolojiye yol açmış olan şeydir. Sadece gelişmiş bir toplum bu tür bir teolojiyi üretebilirdi. Çünkü zengin bir toplumda yaşayan insanlar Tanrı'ya ihtiyacımız yok der. Bunun sonucu olarak Tanrı'nın ne iyilik ne de kötülük yaptığını, yani Tanrı'nın hiçbir şey yapmadığını düşünmektedirler ama çok yanılıyorlar ve Sefenya bunu bize açıkça bildirmektedir. Sefenya 1. bölüm 13. ayet, servetleri yağmalanacak, viraneye dönecek evleri, yaptıkları evlerde oturamayacak, diktikleri bağların şarabını içemeyecekler der. Bu yüzden servetleri yağmalanacaktır. Yağma ve hırsızlıkla edindikleri servet aynen bunları elde ettikleri biçimde kendilerinden alınacaktı. Yaptıkları evlerde oturamayacak, diktikleri bağların şarabını içemeyecekler der. Tanrı bu insanlara bir bağ diktiğinde o bağın meyvesini yiyene dek savaşa gitmemesi üzerine bir yasa vermişti. Bir başka yasada eğer bir adam evlenirse bir yıl boyunca savaşa gitmeyeceğiydi. Tanrı burada bağlar dikeceklerini ama onların şarabını içemeyeceklerini çünkü günah işlediklerini söyler. Savaştan vakit ayıramayacaklardı. Evlendikleri zaman da savaştan ayrılamayacaklardı çünkü düşman bir sel gibi üzerlerine gelecekti. Sefenya 1. bölüm 14. ayette Rabbin büyük günü yaklaştı. Yaklaştı ve çabucak geliyor. Dinleyin. Rabbin gününde en yiğit asker bile acı acı feryat edecekler. Rabbin büyük günü yaklaştı derken bu Rabbin büyük günü gelecekteki büyük sıkıntı zamanıdır. Sefenya'nın zamanında Yoşiya'nın egemenliğinden sonra güneydeki krallıkta başka hiçbir iyi kral çıkmadı. Hepsi kötüydü. Yehoahaz, Yehoyakim, Yoakin, Sitkiya hepsi kötü krallardı. Şimdi Tanrı'dan ayrıldıkları için ulusun ve halkın üzerine yargı gelecekti ama gelecekte Rabbin gününde olacakların sadece küçük bir kısmını bunlar oluşturmaktaydı. Sefenya çok yakın ve hızla geliyor. Rabbin gününün sesi yiğit erkekler acı acı ağlayacaklar der. Yani ortaya ağlama duvarı kavramı diye bir şey çıkacaktır. Ve büyük sıkıntı zamanından sonrasına dek orada olacak çünkü İsrail huzur prensi gelene ve Mesihlerini kabul edene dek huzur nedir bilmeyeceklerdir. Sefenya 1. bölüm 15. ayette öfke günü o gün acı ve sıkıntı, yıkım ve felaket, zifiri karanlık bir gün olacak. Bulutlu, koyu karanlık bir gün der. Doktor Charles Feinberg harikulade bir İbrani bilgindir ve normalde gözümüze çarpmayacak olan şeylere dikkatimizi çeker. Onun Küçük Peygamberler hakkındaki eserini bütün kalbimle öneririm. Doktor Feinberg diğer dillerde yakalayamadığımız kelime oyunlarını da ortaya çıkartmıştır. Yıkım ve virane için kullanılan İbranice sözcük olan Savaah ve Umeshoah'ın sesleri yıkımın monotonluğunu dile getirecek şekilde kulağa gelmektedir ama bizler bunun bir sıkıntı günü, üzüntü, yıkım, karanlık, zifiri karanlık dolu bir gün olduğunu buradan anlarız. Sefenya burada gelmekte olan yargının katılığı ve yoğunluğundan söz eder ve doğal olarak ortaya şu soru çıkar. Nasıl olur da bir sevgi tanrısı böyle bir şeyi yapabilir? Bu kitabı incelememizi bitirmeden önce giriş bölümünde anlattığım babanın küçük kızına ameliyat olması için cerraha götürdüğü öykü gibi olduğunu anlayacağız. Durum, kendisine bıçakla müdahale edecek doktora götürmenin zalimce ve kötü bir şey olduğu şeklinde resmedilebilir. Ama aslında baba yaptığı her şeyi küçük kızına olan sevgisinden ve onu kaybetmemek için yapmıştır. Büyük gazap günü bile Tanrı'nın yargısıdır ama içinde Tanrı'nın sevgisi de bulunur. Ne olursa olsun Tanrı sevgidir. Ambarında üzerinde Tanrı sevgidir yazan bir rüzgar gülü bulunan çiftçi gibidir. Çiftçi bunu rüzgar hangi yönden eserse essin Tanrı sevgidir diye açıklamıştı. İşte bu doğrudur dostum. Yargıda bile Tanrı hala bir sevgi tanrısıdır. Ve yargılamasının nedeni kötü olanı yargılamasının kendisi için öncelikli bir şey olduğudur. Bunu yapar çünkü kendisine karşı sadık olmalıdır ve bunu yapmadan yarattıklarına karşı iyi olamaz. Tanrı sonsuzluk boyunca günaha izin verecekse, günahı yargılamayı planlamıyorsa, eğer sizler ve ben sonsuzluk boyunca hastalık ve yürek acısı, düş kırıklığı ve üzüntüyle mücadele etmek zorunda kalacaksak, onun bir sevgi tanrısı olduğunu aklım almaz. Ama eğer Tanrı'nın günahı yargılayacağını, büyük bir yargıyla geleceğini ve evrenden günahı yok edeceğini söyleyecekseniz ben de Rabbe övgüler olsun derim. Ve bunu yaptığı zaman bile Tanrı'nın bir sevgi tanrısı olduğuna inanırım. Sefenya 1. bölüm 16. ayette surlu kentlere, köşelerdeki yüksek kulelere karşı savaş borularının çalındığı, savaş nağarlarının atıldığı gündür diyor. Tanrı İbranilere çöldeki yürüyüşleri sırasında kullanılmak üzere borazanlar verdiğinde bunların kullanılacağı birkaç yol vardı. Rab iki gümüş borazanın kullanımının değişik biçimlerini bildirdikten sonra Sayılar 10. bölüm 9. ayette sizi sıkıştıran düşmana karşı ülkenizde savaşa çıktığınızda borazan çalın. O zaman Tanrınız Rab sizi anımsayacak, sizi düşmanlarınızdan kurtaracak der. Sefenya burada borazan günü olduğunu söylemektedir. Alarm borusunu çalacaklarını ama Tanrı'nın onları kurtarmaya niyeti olmadığını söyler. Neden? Çünkü onları yargılamaya karar vermiştir. Onları düşmandan kurtarmaya değil, düşmana teslim etmeye niyetlidir. Bu köşelerdeki yüksek kulelere karşı savaş borularının çalındığı gündür. Sefenya 1. bölüm 17. ayette Rab diyor ki, İnsanlara öyle bir felakete uğratacağım ki, körler gibi nereye gittiklerini göremeyecekler. Çünkü bana karşı günah işlediler. Su gibi akacak kanları, bedenleri yerde çürüyecek. Bunun aşırı yargı olduğundan emin olabilirsiniz ama biliyorsunuz ki günümüzde ameliyat da aşırı bir müdahaledir. Doktorum benim delik olan kulak zarımı kapatmak için kulak arkamdan ameliyat ettikten sonra ona ameliyat hakkında sorular soruyordum. Bana bu zarı kapatmak için kulak arkandan bıçakla yarmam gerekti ve ben de öyle yaptım dedi. Birisini böylesine kesmek epey sert bir ölçüdür ama doktorum bunu bana kızgın olduğu için yapmadı. Bunu yargı olarak da yapmadı. Bunu aslında benim iyiliğim için yaptı ve insansal düzeyde o aşırı yöntemle kulağımdaki o zar kapatılmıştı. Size şunu söyleyeyim ki Tanrı yargılayacaktır ve bunu aşırı bir yolla yapar. Aşırı bir ölçü olan ameliyatı yapar ama bunu bedenin iyiliği için yani bizler için yapar. Sefenya 1. bölüm 18. ayette Rabbin öfke gününde altınları da gümüşleri de onları kurtaramayacak. Rab'in kıskançlığı ateşi bütün ülkeyi yakıp yok edecek. Rab ülkede yaşayanların hepsini korkunç bir sona uğratacak der. Birçok ülkede kendisine arkadaşlar satın almak, dost kazanmak ve insanları etkilemek için milyarlarca dolar harcamış olan insanlardan söz ediliyor. Bu ilginç. Ama günümüzde de bütün dünyada herkes bizden nefret etmektedir. Sevilmiyoruz. Sevgiyi satın alamazsınız. İnsanları altın ve gümüşle kazanamazsınız. Ama bugün dünyanın her yerinde insanlar paranın hayatın bütün sorunlarını çözdüğüne, bütün sorunların yanıtının para olduğuna inanıyor. Tanrı yargılamaya başladığında Rabbin öfke gününde ne altınların ne de gümüşlerinin onları kurtaramayacağını söylemektedir. Ama Rabbin kıskançlık ateşi bütün ülkeyi yakıp yok edecek. Rab ülkede yaşayanların hepsini korkunç bir sona uğratacak. Tanrı onları diyardan alıp götürmüştür. Bunu neden yaptı? Bunu onları sevdiği için yaptı. Bunu yapmasaydı bundan sonraki nesiller tamamen yok edileceklerdi. Hepsi ölecekti. Gelecek nesiller uğruna Tanrı'nın duruma müdahale edip ulusu mahvetmekte olan günah kanserini kesmesi gerekiyordu. Evet, Sefenya yeryüzü ve bütün uluslar üzerine yargının geleceğini söyler. Tanrı sadece kendi halkını yargılamakla kalmamıştır. Aynı zamanda diğer ulusları da yargılar ve 3. bölümün 8. ayetine kadar bu bölümün konusu budur. Ama Tanrı lütufkardır, sabırlıdır ve kimsenin mahvolmasını istemez. Bu yüzden son bir çağrıda daha bulunur. Sabrının sonuna geldiğini düşünseniz bile ilk 3 ayette Sefenya'nın Yahuda ulusuna tövbe edip Tanrı'ya dönmeleri için Tanrı'nın son çağrısını bildirirken görüyoruz. Sefenya 2. bölüm 1. ayette "Ey utanmaz ulus, toparlan" der. Bir halk birlikte tapınan insanlar olarak kendilerini kurtarması için bir araya gelmeli ve günahlarından vazgeçmeliydi. Ey utanmaz ulus, toparlan. Tabii ki günahları Tanrı'nın üzerlerine yargısını dökmesine neden oldu. Ama Tanrı onları arızalamıyor değildi. Bunu yapmasının nedeni onları sevmemesi değildi. Yargı üzerlerine günahlarından ötürü gelmişti. Tiksindirici, iğrendiriciydiler Buna karşı günahlı durumlarına karşı duyarsızdılar. Günahları çok alçak bir düzeye ulaşmıştı ve utançlarına karşı ölüydüler. Hiçbir namus kavramları kalmamıştı. Davranışlarında utanmazdılar. Günaha karşı hiçbir duyarlılıkları olmadığını söyleyebiliriz. Sürekli olarak günah işliyor ama hiçbir ceza almıyorlardı. Açıkça günah işleyip bu konuda övünebiliyorlardı. Bizler ve diğer uluslarda işte bu aynı noktaya geldik. Birisi bana kısa bir süre önce, efendim, İnsanlar ve tüm dünya günümüzde daha çok günah işliyormuş ve şimdi daha öncekinden çok daha kötü durumdaymışız gibi konuşuyorsunuz dedi. Böyle bir şey söylemek istemiyorum ancak ben büyürken de bu kadar çok günah olduğuna inanıyorum. Ama günah kapalı perdelerin ardında, arka bahçede ya da görülemeyecek başka yerlerde gerçekleşiyordu. Dünyanın gözü önünde gösteriş gibi yapılmıyordu. Günahla övünülmüyordu. Yani şu anda olduğu gibi utanılmaz bir günah değildi. Televizyondaki konuşma programlarından birinde evli olmadığı bir erkekle yaşadığını söyleyerek övünen çok güzel bir kız gördüm. Programdaki diğerleri onu cesareti ve açık fikirliğinden ötürü kutladılar. Kimse onu utanmaz günahından ötürü kutlamadı. Ya da ahlaksızca film çevirenler, hatta porno filmlerini çevirenler bile televizyonlarda konuşmacı, programcı olarak görülüyor. Ve bazılarına ödüller dahi verilmektedir. Günümüzde günah açıkça ortalık yerde. Daha çok günah olduğunu düşünmüyorum. Sadece ortalıkta, herkesin görülebileceği yerde artık günahın ortaya çıktığını görüyorum. Benim zamanımda da günümüzden 100 ya da 1000 yıl önce de insanların günah işlediklerinden emin olabilirsiniz. Ama söylediğim gibi bunlar gizlice yapılıyordu ve günümüzde kaybettiğimiz bir his olduğunu düşündüğüm günahtan ötürü bir üzüntü vardı. Siz ve ben günahımızın Tanrı için ne kadar tiksindirici bir şey olduğunu bilmiyoruz. Günahlarımızdan ötürü ağlayarak çok az zaman geçiriyoruz. Sefenya 2. bölüm 2. ayette hakkında ferman çıkmadan, gün saman ufağı gibi geçip gitmeden, Rabbin kızgın öfkesi üzerine dökülmeden, Rabbin öfke günü gelmeden toparlan diyor. Tanrı dua için bir araya gelin, tövbe için bir araya gelin, bir araya toplanın ve bana dönün demektedir. Burada da bir ivedilik ve acillik sezilmektedir. Sefenya halka Tanrı yargı için harekete geçmeden önce bunu yapın. Çünkü çizgiyi geçtiğinizde ve Tanrı yargı için harekete geçtiğinde çok geç olduğunu göreceksinizler. Günümüzde insanımıza gereken şeylerden biri sesi işitilen birinin ulusu duaya ve tövbeye çağırmasıdır. Bu her ulus için geçerli. Her tür günahtan tövbe edip doğruluk, sevgi ilkesi üzerine yaşamlarımızı kurmamız gerekiyor. Gerçekten de böyle bir samimi isteğe, içtenlikle duaya Tanrı yanıt verecektir.